Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Beled Suresinin 1 ila 20. ayetlerin tilavetini dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır, bu şehre yemin ederim ki sen bu şehirde oturmaktayken, babaya ve doğan çocuğa da andolsun biz insanı bir zorluk içinde yarattık. O hiç kimsenin kendisine asla güç yetirmeyeceğini mi sanıyor? O, yığınla mal tüketip yok ettim diyor. Kendisini hiç kimsenin göremediğini mi sanıyor? Orada durmaksızın akan bir kaynak vardır. Orada yükseklerde kurumuş tahtlar da vardır. Konulmuş içecek dolu kaplar, dizi dizi yastıklar ve serilmiş yaygılar. Kendileri bir bakmıyorlar mı o deveye nasıl yaratıldı, göğe nasıl yükseltildi, dağlara nasıl oturtulup kuruldu, yere nasıl yayılıp döşendi?
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19:50 ile 21:20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla. Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 4 Azer 1401, Hicri Kameri 30 Rebiyusani 1444 ve Miladi 25 Kasım 2022 Cuma. Bu akşamki yayınımızdan sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla siyasi analist Dr. Ferşit Bagıryan ile Türkiye-Suriye ilişkileri üzerinden yapılan röportaj, İran'ın korunan yaban hayatı, İran kıssaları ve efsaneleri, Neşubela Öğütleri adlı programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. ...2022 Dünya Kupası'nda İran Galler'i 2-0 yenmeyi başardı. Tahran Cuma Hatibi, İranlı yetkililerin Batı cephesine karşı dimdik durduğunu söyledi. İran, Batı ve Kuzeybatı sınırlarında kara kuvvetleri birliklerini güçlendirdi. İran, İngiltere Dışişleri Bakanı müdahaleci açıklamalarına tepki gösterdi. Hulusi Akar, TSK'nın Amerika gözlem noktasını vurduğu iddiasını yanıtladı. Ve Arap Birliği Genel Sekreteri, Siyonist rejimin suçlarına ilişkin uyarıda bulundu. Şimdi haberler.
FIFA 2022 Dünya Kupası B grubunda yer alan İran milli futbol takımı bugün Galler ile karşı karşıya geldi. Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. B grubunda yer alan İran milli futbol takımı Galler'i 2-0 yendi. İran'a galibiyete getiren golleri 8. dakikada Çeşme ve 11. dakikada Rezaian kaydetti. Bu sonucun ardından İran puanını 3'e yükseltirken Galler 1 puanda kaldı. Galler gruptaki son maçında İngiltere ile karşılaşacak. İran ise Amerika ile oynayacak. Dünya futbolunun en büyük organizasyonu olan FIFA Dünya Kupası'nda ilk defa bir Arap ülkesi ev sahipliği yapılıyor. Katar emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani, İran'ı Dünya Kupası'nda Amerika, Galler ve İngiltere ile birlikte yer aldı. B grubunu turnuvanın en destansı grubu olarak nitelemişti.
Tahran Cuma namazı geçici hatibi, İranlı yetkililer Batı ve Avrupa cephesine karşı dimdik durdu ve uranyumu %60 saflıkla zenginleştirmeye başladı dedi. Bu haftaki Tahran Cuma namazı Hüccetül İslam Muhammed Cevad Hac Ali Ekberi'nin imamlığında eda edildi. Hutbelerde gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalar yapıldı.
Hüccetü'l-İslam Hacı Ali Ekberi, İran düşmanlarının ülkenin gelişmesinden rahatsız olduğuna dikkat çekerek, şu anda İran ile küresel istikbar arasında sorun İran'ın ilerlemesidir. Onlar İran İslam Cumhuriyeti'nin gelişmesini istemiyor, dedi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nun İran karşıtı kararı hakkında Hüccetü'l-İslam Hacı Ali Ekberi, son günlerde ajans ile Avrupa tarafının takındığı tavır gülünçtür. Yetkililerimiz Batı ve Avrupa cephesine karşı dimdik durdu ve uranyumu %60 saflıkla zenginleşmeye başladı değerlendirmesine bulundu. Hüccetü'l-İslam Hacı Ali Ekberi, Avrupalıların İran halkına zulüm yaptığını belirterek Avrupa tarafına zamanında uygun bir cevap verileceğini söyledi.
İslam İnkılap Muhafızlar Ordusu Komutanı, İran'ın batı ve kuzeybatı sınırlarında İnkılap Muhafızları Kara Kuvvetlerinden takviye edildiğini söyledi. İran'ın bildirdiğine göre İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Muhammed Bakbur, bu kuvvete bağlı özel kuvvetler ve zırhlı birliklerin güçlendirildiğini duyururken, bu kuvvetler zırhlı birliklerini, bu eylem Irak'ın kuzey bölgesinde üstlenmiş bölücü gruplara bağlı terör ekiplerinin ülkeye sızması, ayrıca ülke silah kaçakçılığını engellemeyi amaçlamaktadır, dedi. Komutan Bakbur yaptığı açıklamanın devamında, ülkenin kuzey batısındaki şeytani varlıkçı İran karşıtı terör grupları hareketlerine ve bazı bölgelerde şiddetlik ve güvensizlik yaratmasının ardından İran İslam İnkılap Muhafızlar Ordusu Kara Kuvvetleri Batı ve Kuzeybatı sınır bölgesinde iç güçleri takviye ederek ve yerel gayretli halkın işbirliğinden yararlanarak bölgedeki güvensizlik faktörlerine kararlılıkla ele aldı, dedi. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı, Devre Muhafızlar Ordusu Kara Kuvvetleri'ne ait bazı zırhlı birlikler özel kuvvetlerin ülkenin batı ve kuzey batı sınır illerine doğru yola çıktıkları sözlerine ekledi.
İsyancıların düzeni ve güvenliği bozma çalışmalarına rağmen İslam İran halkı yine inkılap karşıtı unsurlarına hayır diyerek onların sayısız çağrısını başarısız kıldı. Mahsa Amini'nin vefatının düşman ve inkılap karşıtı medyanın kendi hedeflerini İran'da gerçekleştirmek için bir bahane olması ardından onların psikolojik savaşları ve eylemlerinden biri İranlı gençleri kışkırtarak yasa dışı anormal davranışlarda bulunmaya davet etmekti. Son günlerde halkın uyanıklığı ve İslam Cumhuriyeti yetkilileri ve güvenliği koruma güçlerinin sabrı ile kargaşalar dindi. Böylece birkaç kargaşacının çağrısı ile insanları kışkırtarak sokak isyanlarını yeniden alevlendirme ve kamu mallarına saldırma çabaları başarısız oldu. Batı'nın kiralık unsurları ve casusları ve nizam düşmanları son günlerde İran'ın iç meseleleri üzerine plan kurarak kapsamlı çalışmaları ile ölüm senaryolarıyla halk ve nizamı karşı karşıya getirmeye, böylece itirazları tekrar alevlendirerek halkı sokaklara indirerek onları kargaşacıların safına katmaya çalıştılar. Bu bağlamda dün yine düşman medya tarafından birçok çağrı yapılmasına rağmen ülkenin birçok bölgesinde bu çağrılar başarısız kaldı. Ve bu da İslami İran halkının basiret ve bilincini gösterirken kargaşacılara bir fiyasko daha yaşattı.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nasır Kenani, İngiltere Dışişleri Bakanı'nın İran'ın iç gelişmeleri, İran'ın nükleer enerjinin barışı kullanımındaki hakları ve İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgesel rolüne ilişkin asılsız ve müdahaleci açıklamalarını şiddetle kınayarak reddetti. Nasır Kenani bu temelsiz açıklamalar, bu ülkenin ve diğer bazı Avrupa ülkelerinin İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı ilerletmeye çalıştığı düşmanca siyasi kampanyanın bir parçasıdır ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Sözcüsü, İran halkına karşı insanlık dışı eylemlerinden uluslararası platformlarda sorumlu tutulması gereken İngiltere ve bazı Avrupa ülkelerinden şüphesiz İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı insan hakları iddiaları ve suçlamalarda bulunacak herhangi bir ahlaki yetkiden yoksun olduklarını belirtti. Kenane şöyle devam etti. İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgedeki rolü hakkında tekrar asılsız suçlamalarda bulunmak yerine bölge ülkeleri arasında tefrikayı yaymak ve bazı bölgesel ve müşterilerinden milyarlarca dolar değerinde ölümcül silah satarak insanlığa karşı suçlara ortak olmayı, durdurmaları ve bölgenin huzur ve istikrarını sağlamayı bölge ülkelerine bırakmaları daha iyidir. Kenani Ukrayna Savaşı'nda İran İHA'larının kullanılmasına dair Londra'nın temassız iddialarını tekzip ederek bu krizin ortasında geniş çapta silah göndererek çatışmanın siyasi ve barışçı çözümü için alanı sürekli daraltan tarafın batırı taraftar olduğunu sözlerine ekledi.
Bir araya gelen İran Odası Başkanı ve Belarus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ticari ilişkilerin gelişmesinin memnuniyetle karşıladı. İran ve Belarus Ticaret Odaları arasındaki işbirliği anlaşması iki ülke ekonomi aktivistlerinin toplantısında imzalandı. Belarus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mihail Miatlikov ile bir araya gelen İran Odası Başkanı Gulam Hüseyin Şafii burada yaptığı açıklamada, İran ve Beyaz Rusya ticaret odalarına ilişkilerin genişletilmesi alanında büyük sorumluluk düşmekte olup, iki ülke yetkilileri arasında yapılan müzakerelerde önerilen tedbirlerin hayata geçirilmesi halinde kısa sürede ticaret hacmi artırılabilecektir dedi. Şafii ayrıca İran ve Beyaz Rusya odaları arasında ortak bir ticaret komitesinin oluşturulması, iki ülke özel sektörlerinin ticari ilişkilerinde ihtiyaç duyulan güvenliğin sağlanmasına da zemin hazırlayabilir ifadelerini kullandı. Belarus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ise Batı'nın her iki ülkeye uyguladığı yaptırımlara işaretle yaptırımın kısıtlaması olmadığını yaptırımın kısıtlama olmadığını iki ülke işbirliğinin yaptırım uygulanan ülkeler için bir fırsata dönüşebileceğini ifade etti.
İranlı besteciler Nesre dünyanın en iyi 10 bestecisinin eserleri arasında yer aldı. İranlı besteci Muhammed Reza Ejderi Hollywood Müzik Ödülleri 2022 yarışmasının son etabında enstrümantal Nil bestesiyle dünyanın en iyi 10 bestecisi arasında yer aldı. İranlı besteci, orkestra şefi ve piyanist Muhammed Reza Ejderi bu yıl Hollywood Müzik Ödülleri yarışmasına enstrümantal Nil bestesiyle katıldı. İlk sonuçların açıklamasıyla birlikte bu uluslararası yarışmanın resmi adayları arasında yer alan Ejderi'nin final ödülünü alacağı tahmin ediliyordu. Hollywood Müzik'te medya ödülleri, film, televizyon, video oyunları, fragmanlar, reklamlar, belgeseller ve özel programlar dahil olmak üzere dünya çapındaki tüm görsel medyadaki ilk orijinal müzikleri seçiyor.
Türkiye-İran sınır hattında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Van ve çevre illerinde de hissedildi. Merhaba Ajansı'nın bildirdiğine göre Türkiye-İran sınır hattında yerel saatle 13.49'da bir deprem meydana geldi. 4 büyüklüğündeki depremin merkez üssü İran'ın batısında yer alan Hoy şehrine 28 kilometre uzaklıkta. Yerin 3.6 kilometre altında gerçekleşen depremin merkez üssü ayrıca Türkiye Van'ın Saray ilçesinin karşısında yer alıyor. Deprem Van ve çevre illerinde de hissedildi.
Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde Amerikan gözlem noktasını vurduğu iddiasına ilişkin bizim koalisyon güçlerine veya sivillere zarar vermemiz söz konusu bile olamaz dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde Amerikan gözlem noktasını vurduğu iddiasının sorulması üzerine Bakan Akar, bizim koalisyon güçlerine veya sivillere zarar vermemiz söz konusu bile olamaz. Bizim tek hedefimiz var, o da teröristler. Terörist neredeyse hedefimiz orası, sivillere, çevreye zarar vermemek bizim en önemli ilkemiz yanıtını verdi. Son dönemin en büyük kapsamlı ve etkili hava harekatı ile başlayan Pençe Kılıç harekatının başarıyla devam ettiğini ifade eden Akar, harekat hava ve kara ateş destek vasıtası ile yapılan cezalandırma atışları ile devam ediyor. Harekatta şu ana kadar 326 terörist etkisiz hale getirildi açıklamasında bulundu. Amerikan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Patrick Ryder daha önce Türkiye'nin Kuzey Suriye güvenlik saldırılarına bu bölgelerde konuştu, Amerika ordusunu doğrudan tehdit ettiğini söylemişti.
Türkiye, Azerbaycan Cumhuriyeti, Kazakistan ve Gürcistan Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları arasında Trans-Hazar Uluslararası Ulaşım Güzergahını geliştirmek için 2022-2027 dönemi yol haritası imzalandı. Kazakistan Hazar Denizi kıyısındaki liman kenti Aktua'da Türkiye, Azerbaycan Cumhuriyeti, Kazakistan ve Gürcistan Dışişleri ile Ulaştırma Bakanları'nın ikinci toplantısı yapıldı. Toplantıya Türkiye'den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Kazakistan'dan Dışişleri Bakanı Muhtar Tiloberdi, Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Kayırbek Uskenbayev, Azerbaycan Cumhuriyeti'nden Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Raşad Nabiyev, Gürcistan'dan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Levan Davitaşvili, Dışişleri Bakan Yardımcısı katıldı. Kazakistan Dışişleri Bakanı burada yaptığı konuşmada, bugünkü toplantının yalnızca Hazar Denizi üzerinden geçen Doğu-Batı yönündeki uluslararası ulaşım koridorlarının geliştirilmesi bakımından değil, Hazar ve Karadeniz bölgesinde işbirliğini güçlendirmek için pratik adımların atılması için de önemli olduğunu söyledi.
Amerikan Büyükelçisi Elena Romanowski, Irak'ta yetkililer ve partilerle sık sık görüşmelerinden bakan Irak'ta aktivistler onun Irak'ın iç meselelerine müdahale ettiğini vurguluyor. Fars Haber Ajansı'nın bildiğine göre siyasi aktivist ve Irak'ta bir üniversite profesörü olan Muhammed El Saidi, Irak'ta Amerikan Büyükelçisi'nin görüşmediği hiçbir yetkili yok dedi. Irak'ta aktivistlerden bir diğeri olan Ali El Akabi, Amerikan Büyükelçisi hakkında yazan bir başka Iraklı aktivist. Amerikan Büyükelçisi'nin gitmediği tek yer Şii Divan Evkafı Sünnidir dedi.
Arap Birliği Genel Sekreteri Filistinlilere yönelik İsrail'in baskısının Filistin topraklarında durumu patlatma tehdidinde bulunacak şekilde yoğunlaştığını söyledi. İran Presi'nin bildirdiğine göre Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebu'l-Gayt yaptığı açıklamada ortaya çıkan küresel krizler ne marjinalleştirilebilen ve ne de görmezden gelinemeyen Filistin sorunu başta olmak üzere Arap bölgesinin sorunlarına ve krizlerini gölge düşürmemelidir dedi. Ebu'l-Gayt Filistin halkının ancak apartheid olarak tanımlanabilecek işgal rejiminden acı çektiğine dikkat çekerek, Siyonist rejim İsrail'in saldırı ve baskıları işgal altındaki topraklarda durumun patlak vermesi için bir uyarı niteliğinde olacak şekilde yoğunlaştığını ve bunların da iki ülke kurma ihtimalini müzakereler yoluyla inceleme sorumluluğundan kaçmış görünen uluslararası toplumun göz önünde olduğunu söyledi.
Bahreyn Özgürlük Hareketi Başkanı yaklaşık 12 yıldır Bahreyn'de tutuklu bulunan Abd el-Hadi Havacı'nın durumuyla ilgili Uluslararası Haf Örgütü'nün raporuna atıfta bulunarak Suudi Arabistan ve Bahreyn'deki insan hakları durumunu eleştirdi. Bahreyn Özgürlük Hareketi Başkanı ve Abrar Düşünce Kuruluşu yöneticisi Said el-Şabi, Perşembe günü muhabirimize verdiği demeçte, Ali Halife rejiminin kendi cellatlarından ve gardiyanlarından biriyle çatışmanın çıkması ve plastik sandalyenin kırılması nedeniyle Abdülhadi el-Habace'yi yeniden yargılamak istediğini belirtti ve Uluslararası Haf Örgütü raporunda ülkedeki insan hakları durumu ve Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'ndeki siyasi durumun hala kritik ve gergin olduğunu belirttiklerini söyledi. El-Şabi, Suudi Arabistan'ın son iki haftada 17 kişi asılsız ve boy suçlamalarla idam ettiğine değinerek Suudi rejimi 2022'nin başından bu yana haksız yargılamalarla 140 kişiyi mesnetsiz suçlamalarla idam ettiğini ifade etti. El-Şabi ayrıca Bahreyn'de 26 kişi idama mahkum edildi. Dünya, Suudi Arabistan ve Bahreyn rejimlerinden işkence ile itirafta bulunan insanlardan elde ettikleri acımasız ve mesnetsiz infazlara son vermelerini istedi, dedi.
Suudi Arabistan'da şiddetli yağış ve sel nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti. Russia Today'in bildirdiğine göre Suudi kent savunmasının Mekke bölgesindeki sözcüsü Perşembe sabahından bu yana bölgede şiddetli yağış sonucu iki kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Albay Muhammed El-Garni, yağmurun etkili olan tüm bölge sakinlerinden selin yaşanabileceği tahmin edilen alanlara ve nehir kıyılarına yaklaşmamalarını istedi. Öte yandan Suudi medyası ciddi trafik polisinin şiddetli yağış nedeniyle kentteki 5 tüneli kapattığını ve meteorolojinin uyarıda bulunduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı ise Amerika'nın Ukrayna'da Rusya sınırları yakında biyolojik silah üretmeye çalışıldığını gösteren kanıtların mevcut olduğunu vurguladı. Rusya'nın Ukrayna'daki biyolojik faaliyetlerin soruşturmasına yönelik karar taslağını Güvenlik Konseyi'ne sunmasını Washington ve müttefiklerinden engellemesine eleştiren Sergey Ryabkov, bunun Amerika'nın bazı gerçekleri saklamaya çalıştığını gösterdiğini söyledi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, Amerika çalışmalarına hiçbir engel olmadan devam edebilmek için Ukrayna'daki biyolojik faaliyetlerine ilişkin soruşturmayı durdurmaya çalışıyor dedi. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Washington, Ukrayna, Gürcistan, Özbekistan, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Kazakistan ülkelerinde biyolojik laboratuvarlar kurmaya çalıştı. Amerika'nın Rusya ve Çin sınırlarına yakın bu tür laboratuvarlar kurması bölgede biyolojik güvenliğini bozmanın ve biyolojik tehdit oluşturmaya ilaveten başta 1972 tarihli biyolojik silahların üretimi ve kullanılmasını yasaklayan konvansiyon olmak üzere uluslararası anlaşmaların aşık ihlali anlamına gelmekte.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz komşularla ilişkileri geliştirmek ve anlaşmazlıkları çözmenin yeni Irak hükümetinin dış politikasının önceliği olmasıyla ilgili. Irak yeni başbakanı Muhammed Şia el-Sudani ilk yurt dışı gezilerini Ürdün ve Kuveyt'e yaptı. Irak'ın yeni başbakanı el-Sudani, pazartesi günü ilk resmi dış ziyareti doğrultusunda Ürdün'ü ziyaret etti. Şia el-Sudani ilk yurt dışı ziyaretini Ürdün'e yapan ilk Irak başbakanı değil, Zira Nuri el-Maliki de daha önce ilk yurt dışı ziyaretini başbakan olarak görev yaptığı ilk dönemde Ürdün'e yapmıştı. İki Irak başbakanının ilk yurt dışı ziyareti maksadı olarak Ürdün'ü seçmelerinin nedenlerinden biri iki ülke coğrafi yakınlığı ve komşu olmaları ile ilgilidir. Irak ve Ürdün'ün 180 kilometrelik ortak sınırı var. Bu coğrafi faktör ve ortak Arap kimliği, iki ülkenin ilişkilerinin gelişmesinde adım atmasına neden olan önemli faktörlerden biridir. Irak Başbakanı Sudani'nin Ürdün ziyaretinde ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel olayların istişare edilmesi, ülke yetkilileriyle yapacağı görüşmelerin gündemini oluşturacağı belirtiliyor. Ürdün-Irak ilişkileri eski Irak Başbakanı Mustafa el-Kazım'ı döneminde gelişti ve iki ülke Mısır ile birlikte çok sayıda üçlü görüşme gerçekleştirdi. Irak eski Başbakanı Mustafa el-Kazım'ı ile Ürdün Başbakanı Beşar el-Hasavani iki ülke sınırına yakın bir bölgede iki ülke arasındaki elektrik bağlantı projesinin temelini geçtiğimiz Ekim ayında atmıştı. Şia el-Sudani dün başbakan olarak ikinci yurt dışı ziyaretini Kuveyt'e yaptı. Kuveyt'te Irak ile 254 kilometrelik ortak bir sınırı vardır. El-Sudani'nin Ürdün'den sonra Kuveyt'e yaptığı ziyaret, yeni Irak hükümetinin komşu ülkelerle ilişkileri geliştirmeye odaklandığını gösteriyor.
Bu bağlamda Şia el-Sudani Kuveyt ziyaretinde şunları söyledi. Irak, komşuları ile karşılıklı saygıya dayalı ve iki ülkenin egemenliğini sürdüren dengeli ilişkilere sahip olmak istiyor ve birçok sorunu ortak çıkarlara ve bölgede istikrarın sağlanması dahil olarak çözmek için çalışıyor. El-Sudani'nin Kuveyt ile ilişkilerde sorunların çözümüne atıfta bulunması, iki ülke arasındaki jeopolitik ihtilaflarla ilgilidir. Irak medyası, Sudan'ın yakında İran, Türkiye ve Suudi Arabistan'a gideceğini bildirdi. Bu ziyaretler ve yapılacak görüşmeler, yeni Irak hükümetinin dış politikasının komşuları ile ilişkileri geliştirmeye ve anlaşmazlıkları çözmeye odaklandığını da gösteriyor. Bu ziyaretler, Irak'ın dengeli bir dış politika arayışında olduğunun sinyalini veriyor. Dikkat çeken bir diğer nokta ise yeni Irak hükümetinin İran ile Suudi Arabistan arasında ara buluculuğu sürdürmeye çalışmasıdır. Bu bağlamda dün Suudi Arabistan ve İran İslam Cumhuriyeti siyasi yetkilileri arasında Bağdat'ta müzakere olasılığına dair bir haber yayınlandı. Irak Parlamentosu'nun Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Amer El-Fayez, El Arabi El Cadide verdiği röportajda İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin Bağdat'ın yararına olacağı nedeniyle Tahran ile Riyad arasındaki arabuluculuk misyonunun Sudani hükümet aracılığı ile devam edeceğini vurguladı. Dolayısıyla Irak'ın yeni başbakanı Muhammed Şia-i Sudan'ı bu iki ülke arasındaki arabuluculuk projesini tamamlamaya çalışacak.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Avrupa Parlamentosu üyesinin Batı'nın Batı Asya bölgesindeki politikalarını şiddetle eleştirmesi etrafında. İrlanda'dan Avrupa Parlamentosu üyesi Claire Daly, Batı dünyasının Batı Asya bölgesine yönelik politikalarını şiddetle eleştirdi. Avrupa Parlamentosu üyesi Daly'e göre bu politikaların bölgeye acı ve beladan başka bir getirisi olmamasına rağmen Batılıların hala Batı Asya'da istikrar sağlamaya çalıştıklarını iddia etmektedirler. Daly ayrıca Batılı ülkelerin münafıklar terör örgütüne verdiği desteği de eleştirdi. Claire Daly, Perşembe günü Twitter sayfasında paylaştığı mesajda şunları yazdı. Amerika ve Avrupa'nın Batı Asya'da onlarca yıl süren kötü yönetiminin ardından terörizm, darbeler, saldırganlık ve vekalet savaşlarının yayılması ve acılar ve savaşları miras bırakmıştır. Şimdi Avrupa Birliği'nin elini yıkayıp çenesini kaşırken bu bölgeye nasıl istikrar getireceğini düşündüğünü görüyoruz. Kesinlikle şaka yapıyor olmalılar. Avrupa Parlamentosu'nun İrlanda üyesi Batılıların bu bölgedeki varlığının feci sonuçlarını ve politikalarını ve eylemlerini dikkate alarak Batı'nın Batı Asya bölgesindeki yıkıcı politikalarını şiddetle eleştirdi. Yapılan eleştiri başta Amerika olmak üzere Batı'nın uluslararası tepkileri olan Çin ve Rusya'nın bu alanda yaptığı eleştirilerle örtüşmektedir. Rusya, Batı dünyasının Batı Asya bölgesindeki ülkelerinde egemen olan gelenekler ve değerlere bakılmaksızın ve demokrasi ihraç ve empoze etme bahanesiyle gerçekleştiren müdahalesinin terörün yayılmasının başlıca nedenlerinden biri olduğunu vurgulamıştır. Moskova ve Pekin, Batılıları her zaman dünyaya hakim olmaya ve kendi değerlerini empoze etmeye çalışmakla suçlamıştır. Bu bağlamda Rusya ve Çin'in üst düzey yetkilileri, Batı'nın Suriye, Libya ve Irak gibi ülkelere yönelik müdahalelerini defalarca işaret etmişler ve bu vakaları Batı'nın kendi hakimiyetini ve değerlerini dünyaya dayatma yönündeki doğrudan çabaları olarak değerlendirmişlerdir.
Özellikle Batılılar ve onların bölgedeki Arap müttefikleri Suriye'de özellikle tekfirci türündeki terörle sadece çıkarlarını ilerletmek için ve arzu ettikleri hedeflere ulaşmak için karşı karşıya gelmek yerine bu gruplara ve daha onlarca terör örgütüne destek vermişlerdir. Sonuç olarak bu gruplara önemli bir güç sağlarken daha önce hayal bile edilemeyen önlemler almayı başardılar. Özellikle Batılıların Batı Asya'daki yaygın desteğinin sonucu Afganistan, Suriye ve Irak gibi ülkelerde terörün yayılması, Libya gibi bir ülkede yaygın kaos ve iç savaş oluşmuştur. Batı Asya bölgesinde Batı dünyasının birçok müdahalesi demokrasi ve özgürlüğü yayma bahanesi altında olmuştur. Bu asılsız bahane Rusya'dan da ağır eleştiriler aldı. Bu bağlamda Rusya Devlet Başkanı Putin, Batı ülkelerin farklı ülkelerde demokrasi geliştirme bahanesiyle uyguladıkları müdahaleci politikalarını şiddetle eleştirmiş ve toplumsal yapısal değişikliklerin müdahale yolu ile değil, ülkelerin iç yapıları üzerinden başlatılması gerektiğini vurgulamıştır. Bu bağlamda Putin şöyle konuştu: son yıllarda yaşananlar gösteriyor ki Batı'nın hayırseverlik, özgürlük için savaşı ve otoriter koşullara karşı muhalefeti güçlendirmeye yönelik dış politikada yalnızca terör faaliyetlerinin ve terörün genişlemesine yol açtı. Ülkelerin istikrarsızlığı ve Irak ile Suriye ve Libya'daki mevcut koşullar Batı'nın bu müdahaleci politikasının açık ve belirgin bir örneğidir. Avrupa Parlamentosu temsilcisi gibi Batılı politikacılar tarafından bile dile getirilen bu tür eleştirilere rağmen Batı'nın Batı Asya'daki mevcut politikalarına ve eylemlerine bakıldığında Amerika ve Avrupalı ortakların bu politikalara hala devam etmekte ısrar ettiğini gösterirken bu bölgedeki baskıcı ve müdahaleci politikalar Afganistan ve Irak savaşları gibi feci sonuçlara yol açan yaklaşımlarını vurgulamış ve değiştirmeye yanaşmamaktadır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Selahattin Ulan'a sevk ya. Antıbın nabediyiz.
Bir an şey, terörizm ve hoşum uçun yapıyor.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings...
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz değerli dinleyiciler. 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış resepsiyonu Batı-Asya diplomasisinin flash gelişmelerine vesile oldu. Türkiye-Mısır ilişkilerinde son dönemde normalleşme diye anılan süreç tıkanmış görünürken Doha'daki o açılış töreni öncesinde düzenlenen resepsiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısırlı mevkidaşı Sisi kameralar önünde el sıkıştı ve hatta ellerini birbirinin üzerine koyarak poz verdi. Son günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriyeli mevkidaşıyla gelecek günlerde muhtemel bir ziyaretin ve görüşmenin olacağı yönünde bir mesaj verdi. Esad ile görüşme olacak mı sorusuna yanıt veren Erdoğan grup toplantısından sonra siyasette küslük olmaz yanıtını verdi. Olabilir dedi ve buradan hareketle Türkiye'nin özellikle Suriye ile ilişkileri son günlerde çok tartışıldı, konuşuldu. Bölgesel anlamda bunun ne kadar mümkün olup olmayacağı konusunda uzmanlar görüşlerini, fikirlerini bildirdiler. Biz de bugünkü sohbetimizde bu konuyu uzman konuğumuzla konuşacağız. Siyasi meseleler uzmanı Sayın Doktor Ferşit Bagiryan hocamız bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar efendim.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Sağ olun. Şimdi Erdoğan'ın ifadelerinden sonra Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Suriye ve Türkiye Cumhurbaşkanları Beşar Esad ile Erdoğan arasında Rusya'da yapılacak görüşmeye ilişkin herhangi bir anlaşmayı yalanladı ve daha doğrusu sorulan bir soru üzerine teoride böyle bir görüşme mümkün fakat bu konuda hiçbir anlaşma yok ifadesini kullandı. Dünya Kupası açılış resepsiyonunu da başlangıçta ben kısa girişte söyledim. Erdoğan ile Sisi kameralar karşısında bir poz verdi ve sizin de bildiğiniz gibi Sayın Erdoğan 3 Temmuz 2013'te Mısır ordusunun müdahalesi sonrasında Sisi'yi şahsi olarak çok ağır eleştirmiş ve kendisiyle kesinlikle görüşmeyeceğini dile getirmişti. Ancak şimdi Sisi'nin Doha'da Erdoğan'la el sıkışmaya yanaşması önemli bir yumuşama işareti kimi uzmanlara göre. Aynı durum Suriye ile de ilgili konuşuluyor. Şimdi siz bu siyasetleri nasıl değerlendirirsiniz? AK Parti'nin son dönem özellikle Suriye ve Mısır'la ilgili sergilediği bu tutumları genellikle nasıl görüyorsunuz efendim?
Anladım. Şöyle izah edeyim. İsterseniz biraz geriye gidelim. Yani bu tabii bugünkü mesele değil. Hatırlarsanız Türkiye'deki muhalif ya da opozisyon partiler sürekli Sayın Erdoğan'a Suriye ile görüşmemiz ya da Sayın Beşar Esad'a görüşmemiz gerekiyor diye ifadeler veriliyordu. Fakat Sayın Erdoğan farklı ifade kullanıyordu. Yani sanki şahsi bir mesele var Rusya, pardon Suriye ve Türkiye arasında bu şekilde kullanılıyordu. Fakat seçimler yakındır Türkiye'de biliyorsunuz. Hatta Sayın Erdoğan bir ifade kullandı. Dedi ki seçimden sonra, yani Haziran seçiminden sonra sil baştan yapacak. Bu sil baştan zaten daha önce başladı. Yani bu bugün değil. Biliyorsunuz İsrail rejimiyle normalleşme, Dubai'yle normalleşme ve bazı ülkelerde zaten normalleşme süreci Türkiye'de başladı. Fakat burada bir konu daha var. Hatırlarsınız bir Uzbekistan toplantısında Başkan Putin, Başkan Erdoğan'a bir ifade kullandı. Esad Beşar Esad'la görüşün dedi.
Evet.
Hatta orada bir ifade kullandı Sayın Erdoğan. Dedi ki keşke Beşar Esad bu da olsa. Hani dolayısıyla bu şu anda bugünkü mesele değil. Yani bunlar tesadüf olarak Dünya Kupası'nın açılışında bunlar tesadüf olarak birbirine görüşmüyorlar. Sonuç itibariyle herkes kimin oraya gideceğinden haberdar. Yani bu tür olaylar, yani bu tür etkinlikler vasıtasıyla bu bir başlangıç yaratmaya çalışıyorlar. Halbuki biliyorsunuz Türkiye büyük bir sorunla, yani sığınmacılar sorunlarla biliyorsunuz boğuşuyor. Ve muhalefet partileri sürekli Türkiye'de bu sığınmacılar meselesine bir şekilde dile getiriyorlar. Ve bunun AK Parti, daha doğrusu AK Parti'nin başarısı değil, başarısızlığı olarak nitelendirmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bu sığınmacı meselesi bir şekilde bitecek. Peki bu sığınmacı meselesi nasıl bitiyor? Yani siz eğer orada karşı tarafa herhangi bir ilişkiniz, herhangi bir görüşmeniz ya da herhangi bir anlaşmanız olmazsa siz bunları nereye göndereceksiniz? Çünkü sürekli diyorsunuz ki biz dünyanın ilk sıradaki ülkeyiz. Bu kadar sığınmacıya biz ev sahipliği yaptık. Peki bunları oraya götürüp sokakta mı bırakacaksınız? O bakımdan bu görüşmeler olacak. Hatta hatırlarsanız birçoğu zaten siyasetçi Adana Paktı'na dönelim diye, o yani Hafız Esad dönemindeki evet, yapılmış olan ve Bill Clinton'un himayesiyle Atilla Ateş döneminde ona dönelim diye bir ifadeler geldi. Sayın Erdoğan bir ifade kullanıyordu. Bizim aramızda bir anlaşma vardı, bu anlaşma sağlanmadı. Bu sağlanması meselesi onların tarafından sağlandı diyorlar. Çünkü sürekli terörü götürmüyor oradan YPGP'ye de. Oradan gelip de burada eylem yapıyorlar diye. Tabii bunların bir ispatı olması gerekiyor ki bu ispat da şu anda Türkiye'de biraz sır perdesi aralarında kaldı. O bakımdan
evet,
şu anda dikkat edin. Hem bir görüşme sağlanacak, hem kara harekatı başlayacak. Bunlar birbirine biraz ters. Yani hangisi doğru onu bilemiyoruz gerçekten. Çünkü Sayın Erdoğan ansızın kara harekatı yapabiliriz diye ifadesi kullanıyor. Aynı zamanda Beşar Esad'la görüşecek diye bir ifadeler var.
Peki bu ifadeler, kusura bakmayın ben bölüyorum. Evet. Şimdi seçim yaklaşıyor ya, siz de ifade ettiniz. Evet. Seçmeni biraz galeyana getirmek amacıyla mı yapılıyor? AK Parti'ye yani biraz daha yönelsinler diye. Böyle bir amaç var mı sizce?
Bakın seçmen, yani şu anda Türkiye'deki seçiminin en büyük etkeni ekonomidir.
Evet.
Ekonominin peki ekonomi içerisinde bazı bileşenler var. Bunlardan bir tanesi sığınmacı meselesi. Çünkü işsizlik yarattı Türkiye'de biliyorsunuz. Yani sığınmacı geldi, orada çalışmaya başladı daha ucuz bir şekilde ve bir nevi de yani iş ortamını bozdu. Ekonomi bozukluğuna birçoğu yani kitle, Türkiye'deki birçok kitle bunlardan biliyorum. İkincisi kültürel meselesi. Diyorlar ki bu sığınmacıların gelmesiyle birlikte bir takım Türkiye'nin kültürel sosyal yapılar değişti. Yani bir şekilde eski halimize dönmemiz gerekiyor. Yani bir sonraki seçimin en büyük etkeni efendime söyleyeyim ekonomidir. Diğer etken Kürt meselesi. Biliyorsunuz bir Kürt açılım meselesi oldu, sonra Türkiye'de Kürt sorunu olmadığı ifadeler dendi ve hatta Sayın Bahçeli de bundan da buna zaten destek verdi ama Kürt sorunu var. Çünkü şu anda hala bile İstanbul'daki patlamayı siz HDP üzerinden yıkmaya çalışıyorsunuz. Örnek söylüyorum, bunu ben tartışmıyorum. Yani kimin yaptığı o şu anda konumuz değil.
Evet.
Ama yani bir Kürt sorunu var. Bir de bir ekonomi meselesi var. O bakımdan ben şu anda tahmin ediyorum ki Sayın Erdoğan bu ikisinden kurtulmaya çalışacak. Çünkü bunları çözmezse zaten seçimi kaybedecek.
Evet.
Tamam, şu anda kabul ediyorum. En güçlü aday da kendisidir. Hem devletin himayesi var arkasında, hem de yani halkın bir kitlesi zaten şu anda. Yani hiç bugün bile seçim olsa Sayın Erdoğan şu anda %30-35 civarında bir oy alacak. Yani bu kesindir. Herkesten fazla alacak. Ama bu %30-35 arasındaki oy oranı o işi kurtarmıyor. Dolayısıyla evet, Sayın Erdoğan bir takım işleri çözmek zorunda.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Doktor Ferşit Balgeryan hocamızla konuştuk. Türkiye-Suriye ilişkileri çerçevesinde Türkiye'nin Suriye ile muhtemel ziyareti konusu etrafında gelişmeleri değerlendirmeye çalıştık. Sohbetimizin konuyla ilgili birinci bölümünü dinlerdiniz. İkinci ve son bölümünü yarın akşamki yayınımızda sizlere sunacağız. Bugünkü röportajımıza da son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın korunan yaban hayatı bölgeleri.
Sevgili dinleyiciler, İran'ın korunan yaban hayatı adlı programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Geçen programlarda Horasan ilindeki iki milli parkı tanıtmıştık. Programın bu bölümünde Kuzey Horasan ilinin diğer iki milli parkıyla tanışacağız. Sarıgol Milli Parkı ve Koruma Alanı ve Saluk Milli Parkı ve Koruma Alanı.
...1974 yılında Sarıgol Bölgesi Şah Cihan Koruma Bölgesi adı altında resmen Çevreyi Koruma Kurumu'nun koruması altına alındı. Devrimden sonra Şah Cihan Koruma Alanı'nın adı Sarıgol Koruma Alanı olarak değiştirildi ve 2002 yılının sonbaharından itibaren Sarıgol Koruma Alanı'nın güvenli alanı Milli Park'a yükseltildi. Ve Sarıgol 7037 hektarlık alana sahip Sarıgol Milli Parkı ve 21309 hektarlık alana sahip Sarıgol Koruma Alanı olarak ikiye ayrıldı. Sarıgol Milli Parkı ve Koruma Alanı Kuzey Horasan ilinde ve Esferayen şehrinin doğusunda yer almaktadır. Sarıgol Milli Parkı ve Koruma Alanı'nın en yakın şehir olan Esferayen'e minimum mesafesi yaklaşık 8 kilometredir.
Sarıgol Koruma Alanı'nın içinde mevcut tek yerleşim alanı bölgenin kuzeyinde yer alan Gençdan Köyü'dür. Geçmiş yıllarda ve göçebe yolları yapılmadan önce sadece yaz mevsiminde kullanılan bu köy son zamanlarda nüfus artışının yanı sıra içindeki hane sayısı da artmıştır. Bu köye ek olarak bölgenin batısında ve aynı adı taşıyan bir vadide tarım mevsiminde bir veya iki ailenin geçici olarak yaşadığı Rishi adında bir çiftlik vardı. Bu durumlar dışında yaylak mevsiminde göçebelerin ve hayvan yetiştiricilerin geçici yerleşimi dışında bu bölgede önemli bir yerleşim karşıtlığı yoktur.
Sarıgol Milli Parkı ve Koruma Alanı çeşitli yaşam alanlarına sahip bir alandır. Bu bölgenin soğuk dağlık yükseklikleri, bazı bölgelerde ardıç ve kadın tuzlu ormanları ve dağınık şekilde yabani söğütlerle kaplı tıbbi ve endüstriyel bitkilerin ana yaşam alanlarının yanı sıra koyun, yaban keçisi ve leopar için önemli yaşam alanlarını içerir.
Bu bölgenin alçak kırları ve Sarıgol çayırlarının en geniş alanını oluşturuyor ve Uryal koyunu ve leopar için en iyi yaşam alanlarından biridir. Bu alanın ovalık bölgesi bölgenin küçük bir alanını yani yaklaşık 2000 hektarı kapsamaktadır ve yaklaşık 25 ceylanın yaşam alanıdır.
Bölgenin en alçak noktası ile güneydeki dağlıkların en yüksek noktası arasındaki yükseklik farkı yaklaşık 1800 metreyi buluyor ve bu yükseklik farkı bu bölgede farklı ekosistemler oluşturmuş. Bu da bölgenin biyolojik çeşitliliğini artırmış, öyle ki sıcak ve soğuk bölgelerin birçok bitki türü Sarıgol'de görülebilir. Vadilerin tabanında kadın tuzluğu, söğüt, incir ve ceviz ağaç ve ağaççık türleri bulunurken yüksek bölgelerde ardıç türleri dağınık ve sık bir şekilde bol miktarda bulunur.
Bu alan yıllık iyi yağış nedeniyle iyi su kaynaklarından yararlanmaktadır. Bu bölgede nispeten iyi dağılıma sahip kaynakların bolluğunu ek olarak bölgedeki bazı vadiler farklı debilerde sürekli su akışına sahiptir. Bölgedeki bitki ve hayvan türlerinin çeşitliliğinin yanı sıra özellikle kuş ve böcekler açısından bu durum bölgenin çekiciliğini artıran güzel manzaralar oluşturmuştur.
Bölgenin kuzey sınırından geçen Serçeşme Nehri üzerine yapılan baraj bazı suda yaşayan türler için uygun yaşam alanı sağlamıştır. Akçeşme, Pulat Pınarı, Çehel Mor Pınarı, Terkal Pınarı vesaire bölgenin en önemli pınarları sayılır. Ayrıca Şah Cihan Dağları'nın batı eteklerinde İzi Köyü'nden 5 kilometre uzaklıkta ve Esferayen'in 15 kilometre güneydoğusunda İzi Şelalesi'nin yer alması da bu su kaynaklarını artırmıştır.
Sarıgöl Milli Parkı ve Koruma Alanı 200'den fazla bitki türüyle nispeten uygun bir bitki çeşitliliğine sahiptir. Bölgedeki bitkilerin çoğu çiçekli türlerdir ve bu bölgede açık tohumlular grubuna ait önemli tür ardıçtır ve bölge genelinde yaklaşık 1600 metre ve üzeri yükseklikten dağınık olarak görülebilen türdür. Bu bölgenin florası yani bitki örtüsü, bitki coğrafyası bakımından bölümlemeye göre Turani İran Yeşerme Bölgesi'nde yer almaktadır.
Tahran Radyosu.
Bölgenin büyük bir bölümü soğuk bozkır iklimine sahiptir ve bitki topluluğu bu iklimin özelliklerini taşır. Bilimsel adı Ferula gummosa olan Sarıgöl bölgesinin değerli ve en önemli bitkisi olan kasni otu sakızı, yerel terimde kısni veya kasni olarak adlandırılan Umbellifera familyasına ait çok yıllık bir bitki olup ana yaşam alanı bölgenin kuzey kesimindeki Albulak Torkan Mehgeh'tir. Sarıgöl Milli Parkı ve koruma alanının baskın bitkisi yavşan ve ardından çoban yastığı, geven ve alıç vesairedir. Bölgenin ormanlarında baskın ağaç ardıçtır.
Sarıgöl Milli Parkı ve koruma alanının ovalık alanı yaklaşık 2000 hektarlık alanla güneyinde yer almaktadır. Ve geçtiğimiz yıllarda Ceylan'ın koruma altına alınmış türünün yaşam alanıydı. Ve bu türün büyük bir kısmı çok sayıda sürüye dağılmıştı. Son yıllarda köylerin genişlemesi ve çiftlik hayvanların aşırı bir şekilde otlatılması ve yıkım nedeniyle bu habitat ve bu alandaki ceylan nüfusu neredeyse yok olmuştur. Bölgenin koyunu uryal çeşidindendir ve bir ölçüye kadar arılığını koruyabilmiştir. Yaşam alanı Horasan başta olmak üzere İran'ın kuzeydoğu bölgeleriyle sınırlı olan bu tür, bu bölgede nispeten istikrarlı bir nüfusa sahip olmuştur.
Sarıgöl Milli Parkı ve Koruma Alanı'nın en önemli memelilerinden leopar, sırtlan, kurt, karakulak, bayağı tilki, yaban kedisi, uryal koyunu, yaban keçisi, ceylan, yaban domuzu, sansar, porsuk, kirpi, fare, hamster, sincap ve tavşana değinebiliriz. Bölgenin sürüngenleri arasında yılanlar takımı yer almaktadır. Ve kumkör yılanı, ateş yılanı, Boyga terigonata, Caferi yılanı, engerek vesaireyi içeriyor.
İran'da bilinen 502 kuş türünden 7'si Sarıgöl koruma alanında görülebilmektedir. Bu bölgenin kuşları arasında çeşitli şeritli küçük çakır kuşu, bozkır tuygunu ve gökçe tuygun, küçük kartal, tavşancıl, kaya kartalı, kara kuş, akbaba gibi bir dizi başka yerli tür de bulunmaktadır. Sazangiller familyasından bazı balık türleri bölgenin sularında ve onun yakınındaki sularda görülmektedir.
Bu balık türleri arasında Noemachilus cinsinden Noma laptuhus ve Encrystat türleri en fazla bolluğa sahiptir. Kuzey Horasan ilinin bu programda tanıyacağımız bir diğer milli park ve koruma alanı ise Saluk Milli Parkı ve Koruma Alanı'dır. Bitki türleri ve hayvan türleri açısından uygun bir çeşitliliğe sahip olan Saluk Güvenli Alanı 11 Haziran 2002 tarihinde Milli Park olarak tanıtıldı. Saluk Milli Parkı'nın yüz ölçümü 8.231 hektar, Saluk Koruma Alanı'nın yüz ölçümü ise 11.677 hektardır. Saluk Milli Parkı ve Koruma Alanı'na en yakın şehir Esferayen şehridir. Bu şehir bölgenin doğusunda yer alır ve bu bölgeden yaklaşık 20 kilometre uzaklıktadır.
Saluk Milli Parkı ve Koruma Alanı jeomorfolojik açıdan dağlık ve ova olmak üzere iki birime ayrılmaktadır. Bölgenin yüz ölçümünün 1/3'si dağlık alanlarda, yaklaşık 1/3 ise ovayla kaplıdır. Bölgenin en alçak noktası ile en yüksek noktası arasındaki yükseklik farkı yaklaşık 1510 metreyi buluyor. Bu yükseklik farkı bu bölgede çeşitli ekosistemler oluşturmuş, bu da bölgenin biyolojik çeşitliliğini artırmıştır.
Saluk Milli Parkı ve Koruma Alanı su kaynakları bakımından nispeten zengindir ve bölgede çok sayıda pınarın yanı sıra bazı vadilerde yıl boyunca sürekli bir akış vardır. Bitki örtüsü bakımından da oldukça iyi bir bitki çeşitliliğine sahiptir. Saluk'un baskın bitki türü yavşandır. Yavşandan sonra bölgedeki diğer baskın bitki türleri çoğunlukla bölgenin kuzey dağlıklarında bulunan çoban yastığı ve gevendir. Bölgenin bazı vadilerinde dağınık ormanlar görülmekte ve bu ormanlardaki baskın ağaç uzak geçmişte bölgede sık ormanlar olarak var olan ardıç ağacıdır. Ardıçtan sonra alıç, kadın tuzluğu ve yabani kuşburnu bölgenin orman ağaççıkları sayılmaktadır. Bu bölgenin zehirli bitkilerinden Russian knapweed, Çin efedrası, sütleyen, sarı kantaron ve dağ zambağını sayabiliriz.
Ülkenin önemli hayvan türleri çok çeşitlidir. Öyle ki içinde 100'den fazla hayvan türü tespit edilmiştir. Nispeten büyük bir nüfusu olan Uryal koyunu bu bölgede yaşamaktadır. Ve ceylan, yaban keçisi, leopar, yaban kedisi ve sansar bölgenin nadir türlerindendir. Milli park alanı güvenlik nedeniyle Saluk koruma alanına göre daha fazla hayvan nüfusuna sahiptir. Milli park alanından uzaklaştıkça bölgedeki hayvan sayısı da azalıyor.
Ayrıca pek uzak olmayan geçmişte bölgenin sık orman örtüsünün henüz yok edilmediği zamanlarda ayı Saluk koruma alanının sakinlerinden biriydi. Ancak şu anda ayıların görüldüğüne dair doğrulanmamış raporlar olmasına rağmen kesin olarak bu hayvanın bu bölgedeki varlığından söz edilemez. Yaban domuzları da kuzey dağlıklarda bölgenin çalı köklerini ve ağaççıklarını kullanır. Bu yaban domuzlarının sabit bir yeri yoktur ve bazen uzun mesafelere kadar yaşam yerlerini değiştirirler. Kurt, çakal ve tilki Saluk'un tamamında görülen hayvanlardır. Halbuki sırtlanlar sadece bölgenin güney kırlarında görülmektedir.
Saluk Milli Parkı ve Koruma Alanı Kuzey Horasan'daki en önemli ceylan yaşam alanı sayılır. Öyle ki Kuzey Horasan'daki toplam ceylan nüfusunun %70'i bu bölgede yaşamaktadır. Palas kedisi, İran kirpisi, çöl kirpisi, sincap, gri hamster, Horasan iki ayaklısı, oklu kirpi, tavşan, çakal, tilki, gelincik ve sansar diğer saluk memelilerindendir. Ayrıca saluk bölgesi sahip olduğu dağlık ve ova ekosistemi nedeniyle çeşitli kuşlar için çok uygun bir yaşam alanı sayılmaktadır.
Bu bölgedeki doğal cazibelerin yanı sıra Saluk veya Seluk olarak bilinen kale bölgenin kuzeybatısında Zari Vadisi'nin sonunda ve Saluk'un Sarp kayaları üzerine inşa edilmiştir. Askeri kale olarak kullanılan bu yapıt Moğol saldırısına uğradı ancak çok çaba göstermelerine rağmen burayı fethedemediler.
Değerli dinleyiciler, İran'ın Korunan Yaban Hayatı isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Bu programda bizimle birlikte olduğunuz için size teşekkür ediyoruz. Bizi www.parsley.com üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin mutlu ve sen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Kıymetli dinleyicilerimiz, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekler sunduğumuz dizi sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bugün yine geçen bölümlerde ele aldığımız halk edebiyatında peri masallarının yeriyle ilgili sohbetimize devam etmek istiyoruz. Sohbetimizin sonunda İran edebiyatından yine bir masallı sizlere anlatacağız.
Evet, geçen bölümlerde peri masalları her diyarın halk kültüründen önemli bir parçası olduğunu ve halk edebiyatı alanından en çok taraftarı olan masal türlerinden olduğunu anlatmıştık. Yine geçen bölümde peri masalları ile mitolojilerin arasından bazı benzerliklerin bulunması yüzünden bazıları bu ikisini birbiriyle karıştırdığını ama aslında böyle olmadığını beyan etmiştik.
Geçen bölümde mitolojilerle peri ve cin masalları ve efsaneleri arasında birçok ortak yön bulunduğunu, özellikle her ikisi bir nevi beşeri deneyimleri ve özellikle geçmişlerinin düşünce hazinesini gelecek kuşaklara aktarmayı hedefleyen tecrübeleri eski çağlardan günümüze dek taşıdığını, fakat peri masalları ve efsaneleri ile mitolojilerin arasında köklü farklılıklar bulunduğunu, her iki masal türünde insanların kendi içinde yaşadığı meseleleri canlandırmaya çalıştığını, ancak mitoloji kahramanları genellikle ilahi ve insanüstü karakterlerden oluştuğunu, peri efsaneleri ve masallarında kahramanlar ise genellikle doğaüstü güçlere galip geldiklerini anlattık.
Efsane, Fars dilinde lügat anlamı itibariyle büyülemek ve sihirin etkisi altında bırakmak demektir. Ancak mitolojinin tanımında İtalyan çağdaş tarihçi Rafael Petazzoni şöyle diyor: "Mitoloji efsane değil, tarihtir. İçeriği itibariyle gerçek olayları anlatan tarihi olaydır. Bu tarihi olaylara büyük ezeli hadiseleri, yani dünyanın varoluşu, beşeriyetin başlangıç noktası, hayatın belirmesi, türlü bitki ve hayvanların ortaya çıkışı, avlanma fiilinin başlaması ve toplumların kuruluşunun başlangıcı gibi olayları örnek vermek mümkün. Bu tarihi olaylar günümüz yaşamına nasıl başladığını anlatır." Petazzoni'ye göre mitolojiler uydurma değil, gerçek öykülerdir. Mitolojilerin hakikati ne tarihi nizama ne mantık nizamına dayanır. Çünkü mitoloji her şeyden ziyade dini ve manevi bir hakikat ve özel bir itibara göre sihirlidir. Müzik.
Fars dili ve edebiyatı uzmanı Dr. Mircelaleddin Kazzazi ise Rüya, Hamaset ve Mitoloji adlı eserinde mitoloji ile efsane arasındaki bazı farklılıklara işaret ediyor. Dr. Kazzazi, efsaneler halk arasında yaygın olan öykü ve masallardan oluştuğunu belirtiyor. Kazzazi'ye göre efsaneler yapısal temelleri ve özü oluşturan dağınık ve düzensiz öykülerdir ve mitolojiler bu öykülerden ortaya çıkar. Belki de bazı efsaneleri mitolojik etkisini kaybeden eski mitolojilerin bir parçası sayabiliriz.
Değerli dinleyiciler, peri masalları ile ilgili sohbetimizi burada noktalarken devamını bir sonraki bölüme bırakıyor ve her hafta olduğu gibi şimdi bugünkü öykümüze geçiyoruz.
Tahran Radyosu.
Bir varmış bir yokmuş, Allah'tan başka hiç kimse yokmuş. Eski zamanlarda bir padişah yaşarmış. Padişahın çocuğu olmazmış. Evet, bizim padişah her yola başvurmuş ve Allah'tan bir çocuk istemiş ama fayda etmemiş. Sonunda bir gün padişah bir adakta bulunur ve eğer bir erkek evlat sahibi olursa sarayındaki bir havuzu bal ve bir havuzu da yağ dolduracağını, böylece yoksul insanlar gelip bu baldan ve yağdan alıp götürmelerini adak olarak ilan eder. Yüce Allah padişahın adağını kabul eder ve ona bir erkek evlat verir. Bizim padişah sanki dünyayı ona vermişler gibi olur. Mutluluktan ne yapacağını şaşırır.
Padişah oğlunu dadılara emanet eder ve onlardan oğluna çok iyi bakmalarını ve yetiştirmelerini, her türlü refahını karşılamalarını ister. Padişahın oğlu bol nimet ve refah içinde büyür. Zaman geçer ve padişahın oğlu 18 yaşına gelir ve artık genç bir prens olmuştur. Günlerden bir gün genç prens sarayın etrafında dolaşırken padişah oğlunun boyuna posuna şöyle bir göz atar ve birden adağını hatırlar ve kendi kendine "Yahu ben adak adadım da evlat sahibi oldum ama adağımı unuttum," der. Bunun üzerine padişah hemen sarayın bahçesinde iki büyük havuz inşa etmelerini emreder. Havuzların inşaatı bitince padişahın emri üzerine biri bal, diğeri de yağla doldurulur.
Daha sonra kentte kim bal ve yağ istiyorsa padişahın sarayına gelip iki havuzdan istediği kadar alıp götürmesi ilan edilir. Bunun üzerine yoksul insanlar sabahtan akşama kadar sarayın bahçesine gelir ve ellerindeki testileri ve kaseleri bal ve yağla doldurup götürmeye başlar. Günlerden bir gün yaşlı bir kadın saraya gelir ve kasesini havuza batırmak isterken padişahın oğlu onu fark eder ve yaşlı kadının kamburunu görünce gülmeye başlar ve ardından yayına koyduğu bir okla yaşlı kadının kasesini kırar ve içindeki yağ yere dökülür. Yaşlı kadın başını kaldırır ve padişahın oğlunu görünce şöyle der: "Seni lanetlemek istemem çünkü padişahın biricik oğlusun ama umarım narenc ve turunç kızının azabına düşersin."
Bu sözleri duyan genç prens derin düşünceye dalar ve narenç ve turunç kızı da nedir diye kara kara düşünmeye başlar. Genç prens yaşlı kadına da narenç ve turunç kızının kim olduğunu sorar ama yaşlı kadın şöyle der: "Ben hakkında bir şey bilmiyorum, git bunu bilenlerden sor." Genç prens şaşkın bir vaziyette annesinin yanına gider ve narenç ve turunç kızı kimdir diye sorar. Annesi, Oğlu bunu kimden duyduğuna şaşırır ve macerayı sorar. Genç prens yaşadığı olayı annesine anlatır. Annesi de bunun üzerine şöyle der. Anlattıklarına göre bizim kentten çok uzak bir yörede bir bahçe varmış. Bu bahçede en iyi narinç ve turunç yetişirmiş. Ve bu narinç ve turunçlardan en güzel kızı ortaya çıkarmış. Ama oğlum bunların hepsi masal. Çünkü şimdiye kadar kim narinç turunç kızının peşinden gittiyse geri dönmemiş ve ölüm haberi gelmiş.
Yaşlı kadının anlattıklarından iyice meraka kapılan genç prens bu kez annesinin anlattıklarından sonra da aklını iyice narinç turunç kızına kapatır ve şöyle der. Ben her ne şekilde olursa olsun gidip bu kızı bulup getireceğim. Annesi anlattıklarından pişman olur ve oğlunu nasihat etmeye başlar. Ve bu işin sonunun olmadığını anlatmaya çalışır. Annesi oğluna senden çok daha güçlü erkekler gitti ama sağ kurtulamadı der. Ama oğlu ikna olmaz. Aklını fikrini narenç turunç kızına kapatan genç prens gitmek için ısrar eder. Annesi büyük bir kaygı içinde kocasına gider ve oğlunun kararını anlatır. Padişah da oğlundan bu sevdadan vazgeçmesini ister ama nafile. Genç prens kararını verdiğini anlatır. Padişah oğlunu bu yoldan hayatını kaybedeceğini anlatır. Ama oğlu bu sözleri bir kulaktan dinler ve öbür kulağından atar. Padişah artık ne yapacağını bilmez ve sonunda şöyle der. Peki madem ısrar ediyorsun o zaman yanına birkaç asker de al. Öyle git ama genç prens bu yolculuğa yalnız çıkmak ve kızı tek başına bulup getirmek istediğini söyler.
Padişahın oğlu sarayın ahırına gider ve kendisine en hızlı koşan ve en güçlü atın verilmesini emreder. Genç prens yanına yol erzakını da koymak üzere bir torba alır ve eşyalarını torbanın içine koyar. Artık her şey hazırdır ve genç prens ata binerek yola çıkar. Kentten birkaç fersah uzaklaştıktan sonra genç prens çölde yüzü nurani yaşlı bir adama rastlar. Genç prens yaşlı adamı nasıl bu ıssız çölde karşısına çıktığına şaşırır. Yaşlı adam genç prense selamlar ve ey genç adam nereye gidersin diye sorar. Genç prens şöyle karşılık verir. Narinç turunç bahçesine gidiyorum. Bahçedeki kızı alıp getireceğim. Yaşlı adam şöyle der. İyisi mi sen buradan geri dön ve evinle ilgilen. Bu yol tehlikelerle doludur. Geri dön ve kendi kentinde rahatça yaşamını sürdür. Ancak genç prens kabul etmez bu sözleri ve şöyle der. Bunu birçok kişi bana söyledi ama ben mutlaka gitmeliyim.
Bu sözlerin üzerine yaşlı adam şöyle der. Madem benim sözümü dinlemiyorsun ve kararın değişmeyecek o zaman şu sözümü dinle. Şu geldiğin yol var ya. Aynen devam edersin, iyice ilerlediğinde bir ormana varırsın. Ormanda çok yırtıcı hayvanlar ve sürüngenlere rastlarsın. Onlar seni görünce gürültü yapar. Dişini, pençesini gösterir ama sen umursama ve yoluna devam et. Yalnız arkana asla bakmayacaksın. Ormandan çıkınca yine doğruca devam edersin ta ki bir eve varırsın. Evin önünde yaşlı, dişi bir dev oturmuştur. Ondan narenç turunç bahçesini sorarsın, o da sana her şeyi güzelce anlatır.
Genç prens yaşlı adamın tavsiyelerine çok sevinir ve vedalaştıktan sonra yoluna devam eder. Ta ki yaşlı adamın anlattığı ormana varır. Ormanda yaşlı adamın anlattığı gibi yırtıcı hayvanlar ona saldırmaya çalışır ve dişini pençesini gösterir. Ama genç prens onları hiç umursamaz ve yoluna devam eder. Genç prens ormanda ilerler ve sonunda ormandan çıkar. Böylece yırtıcı hayvanların sesi de kesilir. Genç prens bu tehlikeyi atlattığı için çok sevinir ve yoluna devam eder. Yaşlı adamın anlattığı gibi bir süre sonra bir eve varır. Evin önünde yaşlı bir dişi dev oturmuştur. Genç prens selam verir, dev şöyle der. Ey genç adam, şimdiye kadar hiç kimse devlerin diyarına ayak basamamıştır. Sen nasıl buralara kadar gelebildin? Sen perilerin ormanından nasıl sağ salim geçebildin? Anlaşılan çok talihlisin. Madem bunca tehlikeyi göze aldın, anlat bakalım nereye gitmek istersin? Genç prens narinç turunç bahçesine gitmek isterim diye karşılık verir. Dişi dev bunun üzerine şöyle der. Madem buralara kadar sağ salim gelebildin, o zaman sözlerimi iyi dinle ki hiçbir şeyi unutmayasın ve narinç turunç bahçesine ulaşabilesin.
Değerli dinleyiciler, bugünkü masalımızın da sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcul Belaha Öğütleri. Nehcul Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerini ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 13. hikmetli sözünde şöyle buyurur. Nimetler size akın edince az şükretmekle onu kendinizden uzaklaştırmayın. Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 13. hikmetli sözünde çok tatlı ve anlamlı bir ifadeyle ilahi kurallardan bir başkasını bize hatırlatıyor. Bu kural ise nimetler kuralıdır. Allahu Teala dünyanın yaratılışının ilk gününden itibaren birçok kural koyarak egemen kıldı ve bizler bu kuralları bilmeden ilerleyemez, doğru hareket edemeyiz. Başka bir ifade ile birçok nimetten yararlanmak ve dünyevi veya uhrevi başarıları kazanmak, yaratılış dünyasının kurallarını bilmek ve onları kullanmakla ilgilidir. Dünyaya hakim olan kurallardan söz edildiğinde fizik, matematik, kimya gibi düşünülebilir fakat dünyaya hakim olan kuralların çok daha geniş kapsamlı olduğu görülür. Bu kuralların en önemlisi ise insanın dünyanın yaradanı, diğer insanlar, hatta diğer canlılar ve mahluklar karşısındaki davranışıdır. Zira insanın kaderi ve insanlık toplumunu etkiliyor. Burada çok önemli olan konu ise söz konusu kuralların bir anlaşma olmadığı, insanın davranışları ve sonuçları arasındaki gerçek ilişkinin göstergesi olmasıdır. Bu kurallardan birisi nimetler ve insan minnettarlığı veya nankörlüğü arasındaki ilişkidir. Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 13. hikmetli sözünde bu kuralı bizlere hatırlatarak şöyle buyurur. Nimetler size akın edince az şükretmekle onu kendinizden uzaklaştırmayın. Nimetlerin birçoğu insana yavaş yavaş nazil olur. Bu yüzden bilinçli insanın görevi söz konusu nimetlerin insana yönelmesi ile birlikte ona şükretmektir. Böylece söz konusu nimetin tamamen kendisine nasip olmasını sağlayabilir. Nitekim bazıları nimetlere şükretmeyince o nimetler devam etmezken üstelik nimetin aslını da kaybedirler. Bu yüzden Yüce Allah'ın kendisine bir nimet veren insan, örneğin kendisine bir konum veya mevki verilince, insanlar ona saygı duyunca veya Allah ona bir ilim bağışlayınca veya belirtileri görülen diğer nimetler kendisine verilince dikkat etmeli ve nankörlük yaparak şükrünü yerine getirmeyerek o nimeti kendisinden uzaklaştırmamalıdır. Zira dünya ilahi gelenekler ve kurallarla yönetiliyor. Hatta Newton'un etki tepki olarak bilinen üçüncü kuralı da aynı şeyi söylüyor. Eğer siz topa darbe vurmak yerine büyük ve sert bir taşa darbe vurursanız ayağınız ağrır. Neden? Zira bu kurala göre eğer bir A nesnesi bir B nesnesine bir kuvvet uyguluyorsa bu durumda B nesnesi de A nesnesine eş büyüklükte ve ters yönde bir kuvvet uyguluyor. Şimdi top gibi hafif ve yumuşak bir nesnenin darbeye gösterdiği tepki hafiftir ve hissedilmez. Fakat taşın tepkisi ağırdır ve ayağımızı ağrıtacaktır. Yüce Allah'ın kuralında da eğer insanda kadir şinaslık ve şükretme duygusu şekillenirse ve kalbinde ve ağzında Allah'a minnet duyar ve şükrederse nimetler ona daha da yakınlaşır ve mükemmelleşir. Fakat şükretmemek ve nankörlük durumunda ise nimetin artması yerine nimetten mahrum edilme kuralı uygulanır. Nehcül Belaga'ya şerh yazanların bazıları nimetleri kuşların sürüsüne benzetirler. Böylece bir grup kuş bir ağacın dallarına oturursa sürüdeki diğer kuşlar da onların peşinden ağaca yönelir ve dallarını doldurur. Fakat eğer ilk grup kötü bir ses veya uygunsuz bir hareket hisseder veya görürse kaçarlar. Diğerleri de onların peşinden gider ve ağaç onların varlığından mahrum kalır. İshak bin Ammar, İmam Sadık aleyhisselamın kendisine hitaben şöyle buyurduğunu belirtiyor. Ey Eba İshak! Ne zaman Allah bir kuluna bir nimet verir ve o da bu nimetin kıymetini kalbiyle anlamaz ve açıkça Allah'a şükrederse, daha şükretmesi bitmeden Hak Teâlâ tarafından onun için nimetin artması emri verilir. İmamın bu sözü İbrahim suresinin 7. ayetine işaret ediyor. Eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Evet değerli dinleyicilerimiz, Nehcül Belaga Öğütleri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parsudi.com adresini yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.